Ayrım 5. Ulustan Devlete Bir Uzun Yola Döşenen Taşlar. Erol Toy. Sayfa 62. 4. İmam, mihraba yürürken veziri gördü. Hemen derin bir saygıyla kıyıya çekildi. Mihrap boş kalınca namaza Cüveyni kıldırdı. İbni Bibi, imamın yanında safa girerken aklından geçene kıkır kıkır gülmemek için kendini tuttu. Hazreti Ali'nin kölesi Kamber namazı evde kılmakta. Hiçbir biçem ve kuralına uymadan bir güzel töperlemekteymiş. Ali durumu görünce kaşlarını çatarak bir sopa kapmış, Kamber anında mescitte nasıl namaz kılınıyorsa öyle yapmaya başlamış. Namazı bitirince Ali ilk kıldığı namazın mı son kıldığının mı daha iyi olduğunu sormuş. Kamber hemen ilki ya Ali deyince şaşıran Ali bu kez de neden diye sormadan edememiş. Çünkü onu Allah korkusuyla kılıyordum. Sonrakini senden korkarak. Yanıtı bugüne ve bize ne kadar uygun Yüce Tanrım. Şu an camiden içeri Abaka İlhan girmeli. Hiç kuşkum yok Alaaddin Vezir de yerini hemen ona bırakır. Hadi Vezir Efendimiz imamdan bilgili ve yetkin. Kelamı güçlü, tecvidi metindir. Moğol ilhanı mihrap olmasa kıbleyi bulamaz. Azrail ümüğüne çökse salavat getiremez. Münkirle nekir sınava çekse Fatiha'yı okuyamaz. Tanığım. Oysa bütün hadis kitaplarında yüce yalvacımızın bilen kıldırsın, öğüdü yer alır değil mi? Hadi oradan, kul, ödül ve yaptırımı bu dünyada uygulayan efendisi yanındayken Tanrı'yı yalvacı dinler mi? Biri bilen etsin lafını 700 yıl önce etmiş geçmiş. Biri ömrün tükendiğinde ödül ya da ceza verecekmiş. Kul gününü güven ve erinçte geçirmeye yükümlü ve dünyadaki efendiler isterse erinç, dilerse ezinç içinde geçmesini sağlarlar. İmam haksız mı? Değil. Ettiği ne ki? Mihrabı kendinden iyi bilene terk eylemek. Muzırlık etme Bibi. Tanrı katındayken bari olanı olduğu gibi al. Böylece gereği o yüceler yücesine kalsın. Bağışı bol, cezası ağır olan o değil mi? Nasıl bilirse onu işlesin. İşine karışmak haddin mi? Namazda kusur varsa vebali kime? Neylesin fukara? O da bizim terbiyemizde bir kul. Ve hepimiz Yüce Allah'tan önce Efendimiz'e kuluz. Elbette ona saygımız da o yüceler yücesinden önce gelecek. Namaz başlayınca düşüncesinin önüne duanın setini çekti. Tesbih duası da bitince hep birlikte kışla sofrasına oturdular. Askerin tayını saray sofrasının benzeriydi. Tek ayrım, aş orada altın sahanlar içinde, burada tunç sahanlar içinde sunuluyordu. Karnı doyar doymaz, izin istemesine kalmadı, vezir iş bekliyor gerekçesiyle ayaklanınca onu izledi. Şu kurultay olayı çok ilginç diye düşündü. Bizim hafsalarımızın almadığı da o sanırım. O yüzden belleğimdeki hangi kitabın sayfalarını çevirsem Selçuk yoldaşlarıyla birlikte İslam'la onurlandı. Sancak beyleriyle İslam'a girmeye karar verdi. Bölgede Müslüman çoktu. O da onlara uydudan başka bir bilgi bulamıyorum. Bu konudaki her şey Büyük Vezir Ebu Ali El Hasan bin Ali bin İshak Et-Tusi Hazretlerinin dünyaya Melikşah saltanatı adına nizamat vermesinden sonra yazılmış. Elbette dönemin gereğine uyularak kurultay sultanın atasının kesin istencine feda edilmiş. Bizlere hepten aykırı geldiği için de hiç üstünde durulmamış. Meğer Selçuk'un yoldaşları, bütün Oğuz boyları, derdiği kengeş ya da danışma organı da bu kurultaymış. Öyle ya, Oğuz'da da, Moğol'da da her bir işe kurultay karar verilmiyor mu? Cengiz Han dahi yasasında ardıllarının egemenliğini kurultay onayına bağlamıyor mu? Gerçek bir kez başından çarpıltıldı mı, gerisi yağlı dolaba koşulmuş yağar beygir misali kolay döndürülüyor. Ve zaman kula eriştikçe derya içinde deryayı bilmez bağlıklar benzeri evrilip çevriliyor. Hepsinde varılan sonuç aynı. Kararı veren tek kişi, oysa kurultay bütün kişilerin üstünde. O kadar ki üstünde ki bana Alaaddin Cüveyni Efendimiz anlattı. Ona Hulagu Han, ona da babası Tulu Han anlatmış. Cihangirlikte ve kıyıcılıkta eşitsiz Cengiz Han, oradan uzakta seferdeyim. Bana ecesiz harcama yetkisi verin. Diyeli iki kez kurultaya başvurmuş. İkisi de ecenin mührü olmadan olmaz diye yatsınmış. Ece biz kulların gözünde cariyelikten gözdeliğe, gözdelikten hasekiliğe geçebilirse analığa yaraşan bir kişilik. Çünkü cariye ya tutsaklar arasından çapul payı alarak ya da esir kapanından ucuz pahalı satın alınarak sunulan bir tutsak. Hakan'ın yatağına girilebilirse alkış, içini doldurur, bir de oğlan doğurursa katmerli alkış ve herkes karşısında el pençe, övgülerin en hasını hak ede, o kadar. Oysa şu okuduklarım tanık, o zaman Yüce Divan'ın seçilmiş üyesiymiş. Boyda bacı olarak Kocalar Kurulu üyesi, ulusta hatun oluyor. Kaanlık evreninde Ece, Kaan'ın defterdarı, en bir güçlü kişi. Hazinenin anahtarı onda ve dünyaya ferman okuyan Cengiz Han, onun oluru olmadan hazineye dokunamıyor. O zamanlar bir başka zamanlar İbni Bibi, o insanlar başka insanlar. Sen bu düşündüklerinin birini bile yazamazsın. İyisi mi? Akıllı uslu oku, öğren ve üzerinde düşün, düşünebilirsen. Düşüncesiyle rahlenin başına geçti. Ertesi sabah sıra İsevilerdeydi. Onlarda Bizans başka düşünürmüş, Ermeniye başka, İskenderiye başka. Tıpkı bizim boylar kadar çok ama kökende aynı inançta birleşmemiş gibi onlar da görünüşte ayrı boy çekiyorlarmış. O yüzden kalabalıktılar. Sabah aydınlığı tan alacasını silip süpürürken kimi altın işlemeli kızıl, kimi yakut kakmalı beyaz, kimi pırlanta serpmeli erguvan cübbelerini giymiş, elmasları oynaşa oynaşa gün ışığının renklerini ayrıştıran altın taçlarını takmış, göbeği firuze kakmalı haçlarını, altın zincirlerle boyunlarını asmış, kutsal simgelere incilerle bezenmiş, kuşaklarının telkari saçaklarıyla atkılarını savura savura toplaştılar. Ulukam, söz sırasını en uzaktan onur veren, en yaşlıları İskenderiye Patriği Oralyus'tan başlatmış, o dilimizi bilmiyormuş. Ermeni kralının Piskopos Mamlun'la yolladığı, yeri cennet olası bilgin Bar Hebraeus gençliğinde aramızda bulunmuşmuş. Hatta Bizans patriği ile imparatorun elçilerine yamak olarak Seylan'a kadar gitmiş. Yolculuk çok serüvenli ve uzun sürmüş. Babacan bir papaz, keşişin ermişi. Her söz açılışında zahmete değdi diyormuş. O sayede Doğu dillerinin hepsini öğrendim. Çevirmenliği üstlenirken de zaten çok farklı şeyler anlatmayacağız diyerek sıralamayı onaylamış. Bizans'ın Pontus'undan gelen Arşövek Andreas'la Piskopos Kiryaki hemen ona katılmışlar. Böylece bir mezhep kavgası çıkmadan önlenmiş. Zaten beşi bir yerde saf tutmuş. Bir de tören giysileri içindelerse sakallarının gizlediği yüzleriyle aynı tunç kalıbından çıkmış gibi birbirlerine benziyorlar. Gümüş bir post gibi göbeklerine sarkan sakalları, haça özendirilmiş altın taçlarının altından çavlan benzeri dökülen uzun saçları, göğe merdiven kurmuş gür kaşlarıyla görünümleri pek bir heybetliydi. Güvenleri koltuklarından taşan deri ciltli kalın kitaplardan belli oluyordu. İskenderiye ile Pontus'tan gelenlerin yükü hafifti. Hepsinin bir koltuğu altında salt İncil vardı. Ama Ermeniye'den gelenler pek hevesli olmalılar. Ayin yöntemleriyle kutsama biçemlerinin donat zuyt suyu, papaz duaları derlemesi Badara Madut, öğle ayini yönetmeliği Kasot ve dualar kitabı Jama 40 getirmişlerdi. Aurelius'un devinisiyle hep önce kitaplarını öpüp başlarına koydu. Sonra o kitaplarla kalabalığın üzerinde birer haç çektiler. Sabah ayinini kotardıkları inancıyla kitapları yeniden koltukların altına yerleştirdiler. Böylece Ermeni piskoposlarının işleri hem uzun sürdü hem de iki koltukları da dolduğundan kolları kısık ve devinisiz kaldı. O halde dikilince her biri gölge oyununun perdesinden fırlamış papaz tasvirini andırdı. Kam ata hafifçe kıyıya çekilerek sözünün önünü açtı. Piskopos Bar Hebraeus koltuğunun altındaki kitapları yoldaşı Mamlun'a aktardı. İskenderiye Patriği'nin yanına geçerek onun alçak sesle söylediklerini yanık sesiyle bağıra bağıra çevirmeye hazırlandı. Patrik Aurelius İncil'i eline aldı. Boynuna asılı haçı öptü. Diğerleriyle topluluktaki İseviler hemen ona katıldı. İbrahimoğlu, Davutoğlu, İsa Mesih'in meselidir diye söze başladı. İbrahim'i ve sonrasını biliyorsunuz, anlatıldı. Bilindi ki çiğ süt emen İhsanoğlu'nun yoz hevesi bitmiyor. Hırsına uygun gördüğü her fırsatta iyilik, güzellik ve doğruluktan sapıyor. Ne kıyım ve kırımlardan ders alıyor, ne erinç ve mutluluğun değerini biliyor. Yüce Tanrı halksızlık ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak için nice yalvaç, nice kutsal kitap gönderirse göndersin. Onun sürekli kutsal buyruğa uymasını sağlayamıyor. Gazaba geliyor. Gökten yağmur yerine ateşler yağdırıyor. Yerde su yerine kanlar akıtıyor. İnsanın hırsı azgın, gözü kara, belleği noksan, ölümü unutuyor. Haramiliğin en sefiliğini, yolsuzluğun en yozunu, zulmün en acımasızını işlemekten perva etmiyor. Yüce Tanrı büsbütün öfkeleniyor. Zaman zaman özene bezene yarattığı dünyayı kül eylemekten zor sakınıyor. Acıyor sefil insanlara. Acıdığından yeniden uyarmak için yeni bir yalvaç daha yolluyor. Bozulan düzeni yeniden kuruyor. Ve bir süre yalvaçlarla uslu insanların gözetiminde mutluluk dönemi geçiyor. Çevirinin düzgünlüğü kitlenin yoğunlaşmasını sağladı. Bar Hebraeus anlatılığını hiç zorlanmadan, hiç kekelemeden çevirdi. Başka inanç sahipleri İseviliği bir söylevde dinleyeceklerini anladılar. Yine kendini herkesten üstün sayan biri çıkıyor, dedi fısıldarcasına Aurelius. Elini suçlarca sallayarak bağıra bağıra çevirdi Bar Hebraeus. Ve hırsı onu kardeşlerinin zararına davranmaya zorluyor. Hırs kötüdür insan kardeşlerim. Kötü salgın gibidir. Tez yayılır. Yayıldıkça acımasızlık her yere, herkese musallat olur. Öyle zamanlarda kendini güçlü, başkalarını yoksul ve yoksun görenler çoğalır. Kişi kendini herkesten akıllı, kurnaz ve güçlü saydı mı üstünlüğüne inanır. Oysa her şey ve herkesten üstün olan Tanrı'dır. Ve ona göre bütün insanlar kardeştir. Bu gerçeği unutan içindeki bütün güzellikleri bir bir soldurur. Haksızlık, yolsuzluk ve haramilik alır başını gider. Artık insanlar yönetenlerden de, yönlendirenlerden de umutlarını keserler. Kitle her duraksamada baş sallıyor. Bozuk bir düzende yaşamanın tanımını gözleriyle birbirlerine aktarıyordu. Aurelius yeniden fısıldadı. Bar Hebraeus dilini dudakları arasında gezdirerek yeniden gürledi. Bu dem elinden kötülük gelmeyenlerle ondan zarar görenlerin gözlerini gökyüzüne çevirmesine neden olur. Çünkü yeryüzü yasaları zorbalığın karşısında yetersiz kalmıştır. Yüce Tanrı kul çaresizliğinin tek ve sağlam sığınağıdır. Kişi acıyı onunla paylaşır, en gizli sevinçleri ona açıktır. Hem o azap verici hem bağışlayıcıdır. Haksız, acımasız, yolsuz davrananlar bir nice zulüm üzre olur olsun. O dertlilerin derdini, hastaların dermanını, yoksulların deleğini, yoksunun eksiğini bilir. Duyar ve görür. Bakar ki dünya düzeni iyice bozuldu, yeniden kurmak için yeni bir yalvaç gönderir. İşte İsa Mesih'in İsevilerle birlikte haç çıkararak meseli günümüzden 960 yıl önce böyle bir zamanda başlar. Çevirmeni derin bir soluk alıncaya sustu. Kitle kendi çekişmesinin söze dönüşmesinden hoşnuttu. Onunla birlikte deviniyor, her sözcüğü içselleştirerek belleğine yerleştiriyor ve onunla birlikte derin derin nefesleniyordu. Gözlerin ışıl ışıl yeniden ağzına dikildiğini gördüler. Aurelius arayı uzatmadan mırıldandı. Roma'da Sezar Augustus, Kudüs'te onun vasalı Herodes vardı. Herodes Yahudi değildi, Yunan değildi, Filistinli değildi. Nevdüğü belirsiz bir melezdi. Her türlü kötülüğe işleyerek egemenliğini pekiştirmiş, her kötü gibi onu sonsuz kılma hırsına kapılmıştı. Bu yüzden zulme uğrayanların Davut'un oğlu Mesih'in bir gün Yahudilere egemen olacağı umut ve söylentilerine çok kızıyordu. Yaşı 70'e geldiğinde saray görevlisi Fars'tan gelen 3 müneccimin haberini verdi. Yahudilere egemen olmak üzere doğan çocuk nerede? Ona secdeye geldik diye sorduklarını, bütün Kudüs'te oradan oraya dolandıklarını duyunca hemen müneccimleri çağırdı. Davut'un oğlu Mesih'in doğduğunu nereden biliyorsunuz sorusuna birazdan doğuda bir yıldız gördük. Bize buraya kadar yol gösterdi yanıtını alınca duraksamasız onu bulun. Yerini bana da gösterin ki ben de secde edeyim sözleriyle gönderdi. Müneccimler saraydan çıktılar. Kendilerine yol gösteren Erguvan yıldızın izinde Kudüs'ü terk ettiler. Beytullah'ıma gelince yıldız bir evin üzerinde durdu. Ev Yusuf adında bir marangozundu ve Yusuf'un eşi Meryem'in kucağında nur topu gibi bir bebek vardı. 3 müneccim eve girdi. Bebeğin önünde diz çöktü. Getirdikleri altınlarla günlük ve mührü sunarak evden çıktılar. Herodes'in niyetini anlamışlardı. Kudüs'e dönmeden ülkelerine gittiler. Başta patriklerle evekler, İsevilerin tamamı onunla birlikte haç çıkardı. İsa'yı anasıyla babasını ve müneccimleri kutsadılar. Aurelius'un fersiz gözleri son dudak kıpırtısını pek seçemiyordu. Dört İncil'i de ezbere bilen Bar Habreaus usulca dirseğini tuttu. Topluluk öyküyü algılayınca onu susturdu. Kaynaşma durulur durulmaz yeniden başladılar. Marangoz Yusuf'a o gece düşünde Rabbin meleği göründü ve ona "Kalk çocuğu anasıyla birlikte Mısır'a götür ve ben sana haber verinceye orada kal. Zira Herodes bebeği öldürmeye cellatlar yollayacak," dedi. Yusuf sabah uyanır uyanmaz karısıyla bebeğini alarak Mısır'a kaçtı. Herodes 3 gün sabırsızlıkla o 3 müneccimden haber bekledi. 3 günün sonunda gelmeyeceklerini anladı. Onların yıldızı gördüğü zamanı da hesaba kattı ve 2 yaşından küçük erkek çocukların öldürülmesini buyurdu. Bar Hebraeus, Aurelius'un dirseğine dokundu. Bir süre durakladılar. Anaların bebelerini kaygı ve ivecenlikle sırtlarından alıp sımsıkı bağırlarına basmasını izlediler. Ortalık bir anda bebek çığlığıyla doldu. Hemen ağızlarına tıkılan memeler seslerini kesti. Ardından cukka şapırtısı yükseldi. Susku bulutlarında papazların sesi yankılandı. Bu kıyımdan az sonra yere batası Herodes öldü. Rabbin meleği yeniden göründü. Yusuf ülkesine döndü. Döner dönmez de babasının yerine Arhelaos'un geçtiğini öğrenince Beytullah'ıma gitmeye çekindi. Galile yöresinde tepeler arasına gizlenmiş Nasıra'ya geldi. Gün ışığında pırıl pırıl parlayan beyaz taş evlerden birine yerleşti. Kalabalık derin bir oh çekerek kaygılardan arındı. İsa Mesih çok zeki bir çocuktu. Tez zamanda anasından duaları, babasından kutsal yasaları öğrendi. Havra'da Tevrat'ı dinleye dinleye ezberledi. Marangoz Yusuf çok yoksuldu. Hahamdan İsa'ya okumayı öğretmesini diledi. Haham yüreği iyilik dolu bir ermişti. Yüksünmedi. Tevrat'ı İsa Mesih'in önüne koydu. Tekvini açtı. Başlangıçta der demez İsa, "Allah gökleri ve yeri yarattı," diyerek bütün kutsal kitabı güldür güldür okudu. Üstelik onunla da yetinmedi. Her ayete, her mezmura ve her ilahiye onun bildiğinden çok daha derin ve kutsal anlamlar verdi. Haham hayretler içinde kaldı. İşte vaftizci Yahya o günlerde "Tövbe edin, günahlardan arının, göklerin melekleri yakındır," diye haykırarak Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Çünkü İsa'ya yalvaç, çölde çağıran sesi "İşitin ve inanın, odur Rabbin müjdesi ve onlara tapılsın," muştusunu vermişti. Ve Yahya'nın abası bozdevenin tüyünden, kuşağı derdendi. Yediği yaban balığı bir de çekirgelerdi. Yahya bir yarım yalvaç, ermiş bir vaftizciydi. O zaman Kudüs, Yahudiye ve Erden'in çevresi Yahya'ya başvuruyor, günahını söylüyor. Yahya onu dinliyor, bir güzel öğütlüyor ve sonrasında Erden ırmağına sokarak vaftizi tamamlıyor. Günahlardan arıtıp onu temizliyordu. Hristiyan Oğuzlar üçlemeyi yineleyerek haç çıkarırlarken beklediler. Mırıltı sona erer, eller göğüslerden inerken bilginler devam etti. İsa Mesih de vaftiz için Yahya'ya geldi fakat Yahya, "Beni sen vaftiz edecektin, bana niye geldin?" diye önüne geçmeye kalktı. İsa Mesih, "Beni bırak, zira her iyilik bize gerektir," deyince bıraktı. İsa vaftiz olarak sudan çıktı. O an gökler açıldı ve Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Ve göklerden bir ses geldi. "Sevgili oğlum budur, ondan razıyım." İblis de İsa gibi o kutsal sesi duydu. Kızgın saca düşmüş akrep gibi zıpladı. Rab bir hınzırlık düşündüğünü bildi. İsa Mesih'i iblis tarafından sınansın diye çöle gönderdi. Issız ve çorak çölde 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. Ayartıcı iblis o anı bekliyordu. Hemen ortaya çıktı. "Eğer sen Tanrı'nın oğluysan açlığa dayanamaz. Söyle, bu taşlar ekmek olsun." İsa Mesih, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Fakat Rabbin ağzından çıkan bir sözle yaşar, yazılmıştır," deyince iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın kulesine çıkardı. "Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at. Çünkü yazılmıştır. Meleklere emrolunacak. Seni ellerinde taşıyacaklar," deyince İsa Mesih, "Sen Rabbi denemeyeceksin," diye de "Yazıldığını bilmez misin?" yanıtını verdi. İblis İsa'yı bu kez de dünyanın en yüksek dağının doruğuna götürdü. Ve ona dünyanın bütün ülkeleriyle onların zenginliklerini gösterdi. Ve "Eğer bana secde edersen bunları sana veririm," dedi. O zaman İsa, "Çekil şeytan, salt Rab Allah'a tapınıp ona kulluk edeceksin, yazılmıştır," diye dikildi. O zaman iblis onu bıraktı ve gökten melekler gelip hizmetine koşuldu. Dedikten sonra bir süre susan Aurelius'u bekledi Bar Hebraeus. Ulukam ağızlarının kuruduğunu bildi. Her birine birer tas uzattı. İki papaz da taslardaki şarabı görünce Pir Ata'ya sevecenlikle baktılar. Dudaklarının kenarından sızan damlaları yalıya yalıya tasları boşalttılar. Aurelius tarazlı sesiyle ilahiye başladı. Ne mutlu yoksullara der demez Bar Hebraeus göklerdeki yankılanan gür ve yanık sesiyle hemen ona katıldı. Göklerin melekleri daima onlarındır. Ne mutlu yaşlılara çünkü onlar sonunda teselli edilecek. Ne mutlu halimlere çünkü miras onlara, yeryüzü nimetleri. Ne mutlu salimlere çünkü doyacaklardır. Ne mutlu rahimlere, merhamet görecekler. Ne mutlu masumlara, Allah'a erecekler. Ne mutlu barışana, oğul sayılacaklar. Ne mutlu kurtuluşun azabını çekene, göklerin melekleri onlarla olacaklar. Aurelius sözü bitmiş gibi sustu. Dönüşümü sağlamak amacıyla kıyıya çekilmek için kıpırdandı. Bar Hebraeus elini uzattı. Piskopos Mamlun safa girdi. Onu Bizans evekleri izledi. El ele tutuşup kollarını kaldırdılar. Ortak haç çıkararak topluluğa döndüler. Sana kötü geleni başkalarına yapma diye bir ağızdan bağırdılar. Sesleri tepelerde yankılandı. Yankılar topluluğun üstüne yağdı. Son sesler biterken işte dedi Pontus Evei Andreas. Bizim inancımızın temeli de özeti de budur. Hepsi onayladı. Ellerini birbirinden ayırmadan bir sonrakini dinlemek üzere öncekilerin yanında bağdaş kurdular. Kam Buharalı Muhaddis El Dahili'ye baktı. O El Hakim'i işaret etti. O da sözü saygıyla Gürgenç Medresesi'nin başı, Mamun Harzemşah'ın veziri, matematik ve gökbilimin büyük ustası, tasavvuf ulusu Ebu Nasır Mansur'a aktardı. Mansur hemen ayağa kalktı. Kalkarken incili kaftanı savruldu. Gün ışığı önce beyaz ipek gömleğinde, sonra kızıl ipek kuşağında yandı söndü. Ak ipeği tülbente özendiren dilimleri inci, yakut ve elmaslarla bezeli, tepesi yeşim tuğulu kavuğu kaydı. İvecen düzeltti. Hekimlikte Bukrat ve Lokman'a eşit, kimyada Kudüslü Keşiş Marianus'a koşut, simyada İskenderiyeli Zosimos'a aşıt, matematikte El Cabir ve Hayyam'a taşıt, bilimde Eflatun'a yaşıt, felsefete Sokratis'le reşit, Farabi'nin, Biruni'nin ve bu acizin hocası Rabbim kabrini nuruyla donatsın ulular ulusu Ebu Bekir El Razi. Söz dinden her açıldığında buyururdu ki, alemin başlangıcı, yegane ve değişmez esas olan Allah düşüncesinin zorunlu bir sonucu olacaktır. Fakat bu başlangıç tartışmaya açıktır. Çünkü tin bilgiye sahip olmadığından tenle birleştiğinde şehvete kapılır. Aristocular tini tanrıyla eşdeğer gördüklerinden varlığı dine bağlarlar. Eflatun, onun hocası Sokratis'le, onun hocası Kilizmanlı Anaxagoras, onun hocası Miletli Anaximen, onun hocalar altın zinciri, Miletli Anaximiandros, Talas ve Fisagorsa cevheri doğada, dört ana elementin bileşiminde arar. Hava, su, toprak ve ateşin türlü hallerinin tini, yani cevheri, yani varlığı oluşturduğunu savlar. Deneyleriyle kanıtlamaya uğraşırlar, diyerek sustu. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.